Ayrım 3. Hayalet. John Nesbo. Sayfa 26. Leon Oteli'nin resepsiyonisti yeniydi. Bu delikanlı keten takım elbiseli adamı şaşılacak kadar kibar bir gülümseme ve Leon'da hayret verici bir güvensizlik noksanlığıyla karşıladı. İroniden eser barındırmayan candan bir sesle ''Hoş geldiniz'' dedi ve adamın pasaportunu görmek istedi. Bronz teni ve keten takım elbisesi sebebiyle sık sık yabancı sanıldığını varsayan adam, kırmızı Norveç pasaportunu resepsiyoniste verdi. Yıpranmış pasaport damgalarla doluydu. Adamın iyi bir hayat sürmediğini gösterecek kadar çok. Resepsiyonist, ''Ah evet'' diyerek pasaportu geri verdi. Masaya bir form koydu ve adama kalem uzattı. ''İşaretli kısımları doldurmanız yeterli.'' Şaşıran adam, Leon'da kayıt formu mu doldurtuyorlar diye düşündü. Belki sahiden de bazı şeyler değişmişti. Adam kalemi alırken resepsiyonistin onun eline, orta parmağına baktığını fark etti. O parmak Holmen Kollen tepesinde bir evde kesilmeden önce adamın en uzun parmağıydı. Şimdi ise ilk eklemden sonrası mat grimsi mavi titanyum protezdi. Pek işe yaramasa da bir şey tutarken yan parmaklara denge sağlıyor, çok kısa halindeki gibi köstek olmuyordu. Tek dezavantajı adamın havalimanlarında güvenlikten geçerken epey açıklama yapmak zorunda kalmasıydı. Adı ve soyadı kısımlarını doldurdu, doğum tarihi, yazarken 3 yıl önce Norveç'ten ayrıldığı zamanki kadar yaşlı görünmediğini, şimdi 40'lı yaşların ortasında bir adam gibi göründüğünü biliyordu. Katı bir program uygulayarak egzersiz yapmış, sağlıklı beslenmiş, uykusunu almaya dikkat etmiş ve elbette ki bağımlılık yaratan maddelerden tamamen uzak durmuştu. Programı uygulamaktaki hedefi genç görünmek değil, ölmemekti. Hem öyle yaşamak hoşuna gitmişti. Aslında sabit rutinleri, disiplini, düzeni hep sevmişti. Öyleyse hayatının tam bir kaos olmasının, kendini mahvetmek için böylesine çabalamasının, peş peşe yaşadığı sorunlu ilişkilerin arasındaki karanlık dönemlerde içkiye sarılmasının sebebi neydi? Boş kutular aşağıdan ona bakıyor, sorguluyordu. Ama istedikleri yanıtları alamayacak kadar küçüktüler. Sabit adres. Sofit sokağındaki daire 3 yıl önce gidişinden hemen sonra satılmıştı. Anne babasının Opsal'daki evi de. Şimdi yaptığı iş sebebiyle resmi bir adres vermesi riskli olurdu. Bu yüzden diğer otellerin kayıt formlarına normalde yazdığı adresi yazdı. Chungking Mansion, Hong Kong. Başka herhangi bir adresten daha yanlış değildi bu. Meslek, cinayet. Bunu yazmadı. Bu kısım işaretli değildi. Telefon numarası, bir numara uydurdu. Cep telefonlarının yeri ve onlarla nerede konuşulduğu saptanabilir, cep telefonuyla yapılan konuşmalar dinlenebilirdi. Birinci dereceden akrabanın telefon numarası. Birinci dereceden akraba mı? Leon otelinde oda tutan hangi koca karısının numarasını vermek isterdi ki? Sonuçta burası Oslo'da genel eve en çok benzeyen yerdi. Resepsiyonist adamın aklını okuyabiliyordu besbelli. Bir rahatsızlık yaşarsanız arayabileceğimiz biri olsun diye. Harry başıyla onayladı. Seks yaparken kalp krizi geçirse bir yakınını arayabilmeyi istiyorlardı. İstemiyorsanız bir şey yazmanıza gerek. Adam o sözcüklere bakarak hayır dedi. Birinci dereceden akraba, kız kardeşi vardı. Biraz Down sendromlu olduğunu söylese de hayatla başa çıkabilmeyi ağabeyinden çok daha iyi başarmıştı hep. Harry'nin kız kardeşinden başka kimsesi yoktu. Hiç kimsesi. Birinci ya da başka herhangi bir dereceden. Harry ödeme yöntemi olarak nakiti işaretledikten sonra formu resepsiyoniste verdi. Resepsiyonist forma göz gezdirdi. Harry nihayet gördü. Güvensizliği. Siz Harry Hall musunuz? Harry Hall başıyla onayladı. Bir problem mi var? Delikanlı başını iki yana salladı, yutkundu. Güzel dedi Harry. Anahtar verecek misin? Ah işte kusura bakmayın, işte 301. Anahtarı alan Harry, delikanlının göz bebeklerinin büyüdüğünü ve sesinin kısıldığını fark etti. Amcam dedi delikanlı, oteli işletiyor. Benden önce burada dururdu, sizden bahsetmişti. Harry, eminim sadece iyi şeyler söylemiştir diyerek kanvas valizini kapıp merdivene doğru yürüdü. Asansör? Harry arkasına dönmeden asansörleri sevmem dedi. O da önceki gibiydi, eskiydi, küçüktü ve temiz sayılırdı. Hayır, perdeler yeniydi, yeşil, sert, ütülenmeden asılıyorlardı muhtemelen. Harry bunu düşününce başka bir şey anımsadı. Takım elbisesini banyoda asıp kırışıklıklar buharla düzelsin diye duşu açtı. Nathan yolundaki Punjab House'dan aldığı bu takım elbise ona 800 Hong Kong dolarına mal olsa da mesleği için gerekli bir yatırımdı. Paçavralar içindeki bir insana kimse saygı duymazdı. Harry duşun altında durdu. Sıcak su derisini karıncalandırdı. Duştan sonra odada çıplak yürüyüp pencereyi açtı. İkinci kat, arka avlu. Açık bir pencereden sahte şehvet sesleri geliyordu. Harry kornişe tutunarak dışarıya eğildi. Aşağıdaki açık alana bakarken burnuna oradan yükselen tatlımsı çöp kokusu geldi. Tükürdü ve tükürüğünün çöplerin arasındaki bir kağıda düştüğünü duydu. Ama bunu takip eden hışırtı kağıt sesi değildi. Bir çatırtı koptu ve sert yeşil perdeler Harry'nin iki yanından yere düştü. Lanet olsun! Harry ince kornişi çıkardı. Bu modası geçmiş kornişin iki ucu soğan şeklinde ve sivriydi. Daha önce kırılmıştı ve biri onu koli bandıyla yapıştırmaya çalışmıştı. Harry yatağa oturup komodin çekmecesini açtı. Açık mavi, sentetik, deri ciltli bir kitabı mukaddes ve ayrıca dikiş seti niyetine siyah iplik dolanmış ve iğne geçirilmiş yuvarlak bir kağıt parçası. Harry durup düşününce bunların çok da kötü bir fikir olmayabileceğini fark etti. Sonuçta müşteriler kopmuş düğmelerini dikebilir ve günahlarının nasıl bağışlanacağını okuyabilirlerdi. Harry yatağa uzanıp tavana baktı. Her şey yeniydi, her şey. Gözlerini kapadı. Uçuş sırasında gözünü kırpmamıştı ve jet gecikmesi yaşasa da yaşamasa da, perdesi olsa da olmasa da uyumak zorundaydı. Son 3 yıldır her gece gördüğü rüyayı görmeye başladı. Bir koridorda koşuyordu. Tüm havayı emerek onu nefessiz bırakan gürleyen bir çığdan kaçıyordu. Tek yapması gereken devam etmek, gözlerini biraz daha kapalı tutmaktı. Düşüncelerini bıraktı, salınarak ondan uzaklaşıyorlardı. Birinci dereceden akraba. Akraba, eş, dost, birinci dereceden akraba. O buydu işte, geri dönmesinin sebebi buydu. Sergey E6'da Oslo'ya doğru araba sürüyordu. Fruset'teki dairesinde bulunan yatağını özlüyordu. Gecenin bu vaktinde otoban boş olsa da hızını 120'nin altında tutmaya özen gösteriyordu. Cep telefonu çaldı. O cep telefonu. Sergey, Andrei ile kısa bir konuşma yaptı. Andrei amcasıyla, yani Ataman lider ile konuşmuştu. Ona amca derdi. Sergey telefonu kapadıktan sonra kendini daha fazla tutamadı, gaza bastı. Neşeyle haykırdı. O adam gelmişti, şimdi bu akşam buradaydı. Andrei Sergey'in şimdilik bir şey yapmaması gerektiğini, belki de meselenin kendiliğinden hallolacağını söylemişti. Ama Sergey'in şimdi zihinsel ve fiziksel açıdan daha da hazır olması gerekiyordu. Bıçak egzersizi yapmalı, uykusunu almalı, tetikte olmalıydı. Gerekli iş cidden gerekli olursa diye. 4. Bölüm. Kanepede oturmuş hızlı hızlı soluyan Tort Schultz yukarıdan gürleyerek geçen uçağı hayal meyal duydu. Çıplak gövdesi ince bir ter tabakasıyla kaplıydı. Demire çarpan demirin sesi de oturma odasının boş duvarlarından hala yankılanıyordu. Tord'un arkasında suni deri minderi onun teriyle parıldayan ağırlık sehpası ve ağırlıkları vardı. Televizyon ekranında Donald Draper viskisini yudumlarken kendi sigara dumanının arkasından bakıyordu. Çatıların üstünden bir uçak daha gürleyerek geçti. Mad Men, 60'lar, ABD, güzel kıyafetli kadınlar, güzel bardaklarda güzel içkiler, mentolsüz ve filtresiz güzel sigaralar, öldürmeyen şeyin güçlendirdiği zamanlar. Tort sadece 1. sezonu satın almıştı, onu tekrar tekrar izliyordu. 2. sezonu beğeneceğine emin değildi. Tort Schultz cam kahve sehpasındaki beyaz çizgiye bakarken kimlik kartının kenarını sildi. Kartını her zamanki gibi çizgiyi bölmekte kullanmıştı. Kaptan pilot üniformasının cebine taktığı karttı. Gümrüklü sahaya, kokpite, gökyüzüne, maaşına erişimini sağlayan kartı. Onu o yapan kartı. Yakalanırsa diğer her şeyi de birlikte elinden alınacak kartı. Kimlik kartını kullanmanın doğru gelmesinin sebebi buydu. Bunda onca sahtekarlık arasında dürüst bir taraf vardı. Yarın sabah erkenden Bangkok'a döneceklerdi. Tort Sukhumvit Residence'da 2 gün dinlenecekti. İyi, artık işler iyi olacaktı, öncekinden iyi. Tort Amsterdam'dan uçarken plandan hoşlanmamıştı. Plan fazla riskliydi. Güney Amerika ekiplerinin Skiffle'a kokain sokulmasında oynadıkları büyük rolün ortaya çıkmasından beri hangi havayolu şirketinde çalışırsa çalışsın tüm ekipler el bagajlarının kontrol edilmesi ve üst aramasına maruz kalmaları riskiyle karşı karşıyaydı. Dahası plana göre Tord inişten sonra aynı gün içinde Bergen, Trondheim ve Stavanger'e iç sefer yapana dek paketleri yanında taşıyacak, çantasında tutacaktı. O iç seferleri yapmaya mecburdu. Bu Amsterdam'dan gelirkenki gecikmeyi fazladan yakıt harcayarak telafi etmek zorunda kalması anlamına gelse bile. Dardermoğunda gümrüklü sahadan çıkmıyordu elbette. Dolayısıyla da gümrük kontrolüne maruz kalmıyordu. Ama uyuşturucuları teslim etmeden önce 16 saat çantasında taşımak durumunda kaldığı zamanlar olmuştu. Teslimatlarda her zaman risksiz sayılmazdı. Umumi otoparklar, fazla tenha restoranlar, dikkatli resepsiyonistlere sahip oteller. Tort buraya son gelişinde kendisine verilen zarftan aldığı 1000 kronluk banknotu rulo haline getirdi. Bu iş için özel olarak tasarlanmış plastik tüpler vardı. Ama Tord onlardan kullanan tiplerden değildi. Eski karısının kendi boşanma avukatına söylediğinin aksine Tord ağır uyuşturucu bağımlısı değildi. O kurnaz kaltak çocuklarının başlarında uyuşturucu bağımlısı bir babayla büyümelerini görmek ve Tord'un uyuşturucu parası uğruna onları evlerinden, yuvalarından etmesini izlemek istemediği için boşanmak istediğini söylemişti. Tord'un eski karısının söylediğine göre bu işin hosteslerle ilgisi yoktu, bunu umursamıyordu. O konuda kaygılanmayı keseli yıllar oluyordu. Nasılsa Tord'un yaşı sebebiyle bu ilişkiler uzun sürmeyecekti. Tord'un eski karısı avukatıyla birlikte ona ultimatom vermişti. Evi, çocukları ve Tord'a kalan mirasın henüz onun tarafından har vurup harman savrulmamış kısmını alacaktı. Aksi takdirde Tord'un kokain bulundurduğunu ve kullandığını polise bildireceklerdi. Eski karısı yeterince kanıt toplamıştı. Öyle ki Tord'un kendi avukatı bile onun hüküm giyeceğini ve havalimanındaki işinden kovulacağını söylemişti. Tord için basit bir seçim olmuştu. Eski karısının Tord'un elinden almadığı tek şey onun borçlarıydı. Tord ayağa kalkıp pencereye gitti ve dışarı baktı. Birazdan burada olurlardı herhalde, değil mi? Bu seferki yeni bir plandı. Tord bir paketi dış seferle Bangkok'a götürecekti. Sebebini Tanrı bilirdi. O Norveççe söz gibi. Lofoten'e balık, tereciye tere falan filan. Neyse, bu 6. seyahati ve şimdiye kadar hiç sorun çıkmamıştı. Komşu evlerde ışık yanıyordu ama aralarında epey mesafe vardı. Tord insan bu evlerde kendini yalnız hissediyor diye düşündü. Gardermoğun'un askeri üs olduğu zamanlarda bunlar subay lojmanlarıydı. Aralarında geniş ve çıplak çimenlikler bulunan birbirinin aynısı tek katlı kutu gibi evler. Alçaktan uçan makineler çarpmasın diye olabildiğince alçak yapılmışlardı. Aralarındaki mesafe de epeyce büyük tutulmuştu. Bir hava aracı düşerse yangın yayılmasın diye. Tord mecburi vatani görevini yaparken Hercules nakliye uçaklarını uçururken burada oturmuşlardı. Çocuklar evlerin arasında koşturarak diğer çocukları ziyarete giderdi. Cumartesi, yaz. Ellerinde aperitif bardaklarıyla barbekülerin etrafında toplanmış önlüklü adamlar. Campari içerek salata hazırlarken sohbet eden kadınların açık pencerelerden gelen sesleri. Tord'un favori filmi The Right Stuff'tan ilk astronotlar ve test pilotu Chuck Yeager ile ilgili filmden bir sahne gibi. O pilotların karıları bir içim suydu. Oysa o adamlar altı üstü Hercules pilotuydu. O zamanlar mutluydular, değil mi? Tord bu yüzden mi geri dönmüştü? Bilinçaltı geçmişe gitmek istediği için mi? Yoksa her şeyin nerede ters gittiğini bulmak ve telafi etmek için mi? Arabanın geldiğini görünce kol saatini kendiliğinden kontrol etti. 18 dakika geç kaldıklarını aklına not etti. Sehpaya gitti, iki derin nefes aldı, sonra rulo haline getirilmiş banknotu çizginin alçak ucuna yaklaştırdı, eğildi ve tozu burnuna çekti. Mukoza zarları acıdı, geri kalan tozu yaladığı parmak ucunda toplayarak diş etlerine sürdü. Tozun acı bir tadı vardı, kapı zili çaldı. Her zamanki iki mormon adam gelmişti. Biri kısa, diğeri uzun boyluydu. İkisi de en iyi pazar kıyafetlerini giymişlerdi. Ama dövmeleri gömlek kollarının altından belli oluyordu. Bu neredeyse komikti. Torda paketi verdiler. Kabin çantasının teleskopik sapının etrafındaki metal kısmın içine tam oturacak yarım kiloluk uzun bir sosis. Suvarnap Humi'ye inmelerinden sonra tort paketi çıkarıp kokpitteki kilitli pilot dolaplarının arkasında bulunan kaldırılabilen halının altına koyacaktı. Paketi son görüş olacaktı bu. Gerisini yer ekibi halledecekti muhtemelen. Bay Büyük ve Bay Küçük paketleri Bangkok'a götürme fırsatı sunduklarında bu delilik gibi gelmişti. Sonuçta dünyada uyuşturucuların sokak fiyatının en yüksek olduğu yer Oslo'ydu. Dolayısıyla ihraç etmeye ne gerek vardı? Tord yanıt alamayacağını bildiğinden meseleyi kurcalamamıştı, sorun yoktu. Ama Tayland'a eroin sokarken yakalanmanın cezasının idam olduğunu söyleyerek ücretinin arttırılmasını istemişti. Gülmüşlerdi. Önce kısa boylu olan, sonra da uzun boylu olan. Tord sinir kanallarının kısalığının daha çabuk tepki vermeye etkisi olup olmadığını merak etmişti. Savaş jetlerinin kokpitlerinin o kadar basık olmasının sebebi buydu belki de. Yavaş tepki veren uzun boylu pilotları dışlamak. Kısa boylu adam malın eroin olmadığını, henüz yasaklanmamış yeni bir uyuşturucu olduğunu sert sesiyle, Rus şiveli İngilizcesiyle açıklamıştı. Ama Tort yasal bir maddeyi yurt dışına gizlice göndermek zorunda olmalarının sebebini sorduğunda daha da yüksek sesle gülmüşlerdi. Ve çenesini kapamasını, evet ya da hayır şeklinde yanıt vermesini söylemişlerdi. Tort Schultz evet derken aklından başka bir düşünce geçmişti. Hayır dese ne olacaktı? Bu 6 seyahat önceydi. Tort Schultz paketi inceledi. Kullandıkları prezervatiflerle saklama poşetlerine sıvı bulaşık deterjanı dökmeyi düşünmüştü birkaç kez. Ama duyduğuna göre polis köpekleri kokuları ayırt edebiliyordu ve kandırılmaları o kadar kolay değildi. İşin püf noktası plastik torbanın tamamen kapalı olmasına özen göstermekti. Tort bekledi, bir şey olmadı. Tort genzini temizledi. Bay Küçük, ah az kaldı unutuyordum dedi. Dünkü teslimat. Şeytani bir şekilde sırıtarak elini ceketinin içine soktu. Belki de sırıtışı şeytani değildi. Doğu bloku mizahıydı. Tordun içinden adama yumruğu çakmak, yüzüne filtresiz sigara dumanı üflemek, gözüne 12 yıllık viski tükürmek geldi. Batı bloku mizahı. Tord bunları yapmak yerine mırıldanarak teşekkür edip zarfı aldı. Parmak uçlarının arasındaki zarf incecik gibiydi. Banknotların değeri yüksek olsa gerekti. Tord sonrasında tekrar pencerenin önünde durup arabanın karanlıkta gözden kaybolmasını seyretti ve aracın sesinin bir Boeing 737'nin gürültüsünde boğulmasını dinledi. Belki de uçak 600 idi. Yeni nesil olduğu kesindi. Eski klasiklerden daha boğuk ve yüksek bir ses çıkarıyordu. Tort pencere camında kendi yansımasını gördü. Evet, onların parasını almıştı. Almaya da devam edecekti. Hayatın onun yüzüne attığı her şeyi alacaktı. Çünkü o Donald Draper değildi. Chuck Yeager değildi. Neil Armstrong da değildi. O Tort Schultz idi. Borçları olan uzun omurgalı bir pilottu ve kokain problemi vardı. Yapması gereken şey... Sonraki uçağın gürültüsü Tord'un düşüncelerini boğdu. Üçüncü ayının sonu. Sayfa 36.